Ayrım 35, Mafya, Yeraltı'nın Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 409. Türk Mafyası'nın kısa tarihçesi, Kabadayı'dan Babaya. Bir dönüşümün çok özel hikayesi. Mafya Amerika'da, Avrupa'da esrar, eroin, kumar, at yarışı, bizde ise hizmet demektir. Mehmet Nabi İnciler, yani İnci Baba. Türk toplumunda pre-mafya unsurların tarihi çok daha eskidir ve kökenleri Osmanlı toplumuna kadar uzanır. Bu konuda tarihimizin derinliklerinde küçük bir gezintiye çıktığımızda bazı temel kurumlar, tanımlar, kişilik tipleri görmekteyiz ki onları günümüze kadar uzanan birikimin köşe taşları ya da ilk kriminal simaları olarak tanımlamamız mümkündür. Dipnot, bu özetimize eskiden beri var olan eşkıya, Efe gibi daha ziyade dağlara özgü geleneği almadık. Ayrıca mafyanın kökenine ilişkin Leventler, Yeniçeri Ocakları, Kapıkulu Ocakları, Ayan Müessesesi ve benzeri gibi tartışmalara da değinemedim. Vakit ve uzunluk sınırından dolayı ele alamadım. Bu konuda daha derinlikli bilgi arayanlar Murat Çulcu'nun Türkiye'de Mafyalaşmanın Kökenleri başlıklı E-Yayınlarından çıkan 3 ciltlik çalışmasına bakabilirler. Atilla Akar. Türk Mafyası'nın Tarihsel Dayanakları. Her toplum temel figürlerinin yanı sıra bir de sosyal hayat içinde olan toplumun dışında veya kıyısında yaşayan figürleri de barındırır. Bunlar aslında toplum dışı tipler gibi görünseler bile topluma bitişik ya da yapışık yaşayan ve toplumsal hayat içinde belirli roller oynayan kişi ve kesimlerdir. Özellikle Osmanlı toplumuna baktığımızda farklı fonksiyonlar icra etseler bile bu konuda oldukça renkli ve çeşitli tiplerin serseri, yani belli bir işi ve yeri olmayan başıboş şahıs, ortak paydasına sıkıştırılmış bir şekilde yer aldıklarını görürüz. Bu noktadan baktığımızda karşımıza kabadayılar, külhan beyleri, dipnot külhan beyi hamam külhanını mekan seçen orada yatıp kalkan yersiz yurtsuz kimse, haytalar, dipnot hayta çifte anlam taşır, Osmanlı askeri sisteminde uç boyu askerlerine verilen ad, ikinci anlam serseri, kopuklar, dipnot kopuklar ailelerinden kopmuş, kovulmuş serseriler ve hezele güruhu. Dipnot, hezele güruhu toplumda kötü şöhret sahibi, kendisinden fenalık beklenen şüpheli şahıslar topluluğu diye tanımlanan gruplar veya kesimler çıkmaktadır. Ne var ki bunların bir kısmını günümüzün mafya, çete ya da organize suç üyeleri gibi tanımlamak, hatta bazılarını suçlu olarak bile değerlendirmek doğru olmaz. Tamamıyla Osmanlı toplumunun kendine özgü koşullarından türemiş ve o toplum içinde bir yeri olan alt sınıflardır. Bununla birlikte bazı açılardan benzeşen ya da işlevi bakımından aynı sonucu doğuran yanları da mevcuttur. Külhan beyleri. Bunlar hamamın külhanında yatıp kalkan evsizler oldukları için bu adı almışlardır. Kendilerine özgü giysileri ve argoları mevcuttu. Sürekli çevrede kavga çıkarttıkları için baldırı çıplak güruhundan sayılırlardı. İstanbul'da 17. asrın sonlarında başlamış bir oluşumdur. Hane berduşları, dipnot, hane berduş kimsesiz oğlan çocukları, evi sırtında anlamı da vardır. Bugünkü sokak çocukları karşılığı bir sıfat. Mürahilik, dipnot, mürahilik ergenliğe ermiş yaşça daha büyük erkek çocukları. Serseri ve kalenderlerin, dipnot, kalender kılıksız, bozuk görünüşlü anlamındadır. Eline düşmesi sonucu bir tür tekke yaşamı oluşmuştur. Bunlar çeşitli ayin, ritüel ve hiyerarşi ile tarikat gibi bir düzene bağlanırlardı. Genel olarak apaş olarak algılanırlardı. Dipnot apaş, bıçkın, hayta takımı. Başlarında yaşça büyük serseriler bulunurdu. Külhan beyi olmak ise ayrı koşullar gerekirdi. Dipnot, külhana girmenin şartları, anasız babasız akrabasız olmak, en az 11 yaşına basmış bulunmak ya da o yaştaki bir çocuk kadar fiziki ergenliğe sahip olmak, kaba güç ve utanmazlıkla becerebileceği işleri yapabilme yeteneği. Külhan bu sanatın mektebi olarak görülürdü. Kendine göre sınavları vardı. Hamamın külhan kısmında daima 10 asker külhan beyi bulunurdu ve her biri deste olarak adlandırılırdı. Şeflerine destebaşı denirdi. Bunlar genç şahbazlardan veya yaşlı sakallı erkeklerden seçilirdi. dipnot şahbaz, çevik, atik, becerikli. Külhanı kabul edilen çocuklara ilk önce külhan dili yani argosu öğretilirdi. Külhancıya ise baba denirdi. Gündelik hayat içinde külhan çocukları iki kişilik timler halinde dışarı çıkarlardı. Uzak bölgelerde her tür fenalığı yapabildikleri halde hamam çevresinde himayeci ve namus bekçisi gibi davranıp bir tür milis gibi davranırlardı. Yemeklerini kentteki dükkanlardan çalarak veya dilenerek temin ederlerdi. Utanmama ve yüzsüzlük külhanda aranan en önemli erdem sayılırdı. Külhanın bir de piri vardı. En ünlü pir Gazneli Külhani Layhar'dı. Külhan cemaatinin hepsi dinsiz ve Allah inancından yoksun oldukları için onu putlaştırmışlardı. Öldüğü vakit onun bir horoz olup külhandan uçup gittiğine inanırlardı. Bu yüzden bütün külhan mensupları için horoz kutsal bir hayvandı. Kabadayılar. Ancak kabadayılık aleminde külhan beyleri pek makbul tiplerden sayılmazdı. Hatta külhan beyi aşağılayıcı bir tabirdi. Bunlar başlarına siyah fes giyerler, sırtlarına camadan vari 28 yelek, yakası büzmeli siyah gömlek, bacaklarına bol paçalı pantolon, ayaklarına da arkası basık yumurta ökçeli kundura giyerlerdi. Dipnot, camadan kolsuz kısa sırt yeleği. Ancak pardesüsüz pek dolaşmazlardı. Bunun sebebi moda olması değil, saldırmalarını daha iyi saklayabilmek içindi. Dipnot saldırma ucu eğri dövüş bıçağı. Kabadayılar toplum içinde saygın ve faydalı işler de yapan kimselerdi. Onlar kötülükten uzak duran, cesur, temiz kalpli, yardımsever insanlardı. Bu nitelikleriyle külhan beylerinden ve diğer serseri güruhundan açıkça ayrılırlardı. Her semtin bir kabadayısı vardı. Mahallenin düzeni onlardan sorulurdu. Mahallelinin her sorununda yardıma koşarlar, kadın ve kızları serserilerin tacizlerinden korurlardı. Erkek çocuklarının ise kötü huylar edinmemesi için kahvehanelere, meyhanelere, kumarhanelere girmelerini engellerlerdi. Mahallenin hali vakti yerinde eşrafı da bunları himaye eder, geçimlerini sağlardı. Hepsi racon adamıydılar ve kendilerine özgü kuralları vardı. Cahildiler ama edepliydiler. Nerede susacaklarını, nerede konuşacaklarını, oturup kalkmayı bilen adamlardı. İçki içerler ama taşkınlık yapmazlardı. Çoğunlukla mahallenin tulumba teşkilatını da onlar yönetirdi. Hayatta en çok korktukları şey madara olmaktı. Dipnot, madara olmak, kötü duruma düşmek, yalanı yanlışı ortaya çıkmak. Kabadayının bileği kuvvetli olmalı ve en az birkaç rakibi halletmiş olması gerekirdi. Ancak bu namdan sonra kabadayı olabilirdi. Fakat bununla övünmez, anlatmaz ve ayıp sayarlardı. En çok kadın meselesinden kavgaya tutuşurlardı. Aralarında anlaşmazlık olursa racon kesilirdi. Dipnot, racon İtalyancadan gelir. Kabadayıların aralarında halledemedikleri meseleleri bir hakem vasıtasıyla karara bağlamaları. Racon kabadayı aleminin yazılı olmayan anayasasıydı. Daha sonraki Türk mafyası bu gelenek üzerinde yükselecekti. Kopuklar. Ancak sonraları kopuk olarak adlandırılan evbaş cihetinden bir kesim ortaya çıkmıştır. Dipnot evbaş aşağılık ayak takımı. Milletleri ve dinleri karışıktılar. Daha ziyade ahlaksız tavırları ve hırsızlıkları sebebi nedeniyle aile ortamından kovulmuş kişilerden oluşuyordu. Bir kısmı mektepli olup mekteplerinden de aynı nedenle atılmışlardı. İçlerinde iyi aile çocukları, hatta miras yediler de vardı. Kendilerine mahsus kıyafetler giyerlerdi. Ceketin kollarını giymeyip salınarak çalımlı yürürler, ökçesi basık ayakkabı giyerler ve keçe külah takarlardı. Sol taraflarında tabanca, kama, bıçak, sopa, usturpa yani ucu kurşunlu kırbaç gibi silahlar taşırlardı. Hep kendileri gibilerle ya da sabıkalılarla dolaşırlardı. Kolluk kuvvetlerine karşı dayanışma gösterirler ve sevmezlerdi. En temel gelirleri kumar manolarıydı. Dipnot kumar haracı. En kötü fiiller onlar tarafından işlenirdi. Sarhoşluk, kumarbazlık, yalancılık, sahtekarlık, dolandırıcılık, dalaverecilik, karmonyalacılık gibi hareketler kopuklara mahsustu. Dipnot karmonyalacılık yani silahlı soygunculuk. Asalaklık hayat felsefeleriydi. Yozlaşan nizam. Osmanlı'da düzenin bozulmaya yüz tutmasıyla birlikte bu gruplar daha da bozulmaya başladılar. Diğerlerine oranla daha edepli olan kabadayılar bile aynı süreçten etkilendiler. Zamanla onlar da saldırganlaşmaya, racona ters hareketler yapmaya başladılar. Aralarındaki rekabetler işleri çığırından çıkardı. Mahalleye düzen ve huzur getirenler giderek düzen bozucu olmaya başladılar. Onları sevip korkar oldu. Bunda 1827 yılında mahalle tulumbacılığı geleneğinin lağvedilip itfaiye teşkilatının kurulmasının da payı vardır. Çoğu kabadayı olan tulumbacılar işsiz kaldılar ve disiplinden uzaklaştılar. Önceleri sadece dilenen, ufak tefek hırsızlıklar yapan külhan beyleri ise iyice azıtıp insanları soymaya, yol kesmeye, haraç almaya başladılar. Lale devrinin sonlarına doğru artan gizli fuhuş sonucu bir sürü anası babası belli olmayan çocuklar türedi. Sayıları 18. yüzyılın sonlarında 3 misli arttı. Yeniçerilerin de bozulması ve bunlarla ortak hareket etmesi durumu iyice vahim hale getirdi. Ortalığı tıyneti bozuklar kapladı. Sosyal düzeni tehdit eder bir hale geldiler. İstanbul'da huzur ve asayiş kalmadı. Bu ayak takımı tayfası aralarında birleşerek çeteleri kurdular, organize suçun temellerini attılar. İkinci meşrutiyetin getirdiği hürriyetler ortamı durumu daha da vahim hale soktu ve bu tip kişileri daha da cesaretlendirdi. Hırsızlık, soygun ve cinayetlerde patlama yaşandı. Devlet otoritesi iyice zaafa uğradı. Ancak meşrutiyetten sonra çıkarılan aflarla hapishanelerden bırakılan serseri ve suçlular dengeyi yeniden bozacaktı. Ayrıca hürriyet adını duyup Anadolu'dan kopup gelen ve sayıları 10.000'i bulan serseriler de suçun artışına katkıda bulundular. Afla çıkanların eğitimli olanlarına ise devlet işleri emanet edilmiş fakat kısa sürede bunu da kötüye kullanmışlardır. 1909 senesinde asayiş sorunları Meclis-i Mebusa'nın gündemine gelecek kadar önem kazanmıştır. Dipnot: buraya kadar yazılan bölümde Mehmet Doğan'ın Serseriler, Mazanne-i Sui Eşhas, Toplumun Potansiyel Suçluları, Kabadayılar, Külhan Beyleri, Kopuklar başlıklı makalesinden yararlanılmıştır. Cumhuriyet dönemindeki kriminal kişi ve oluşumlar. Kabadayılar ve benzeri kişilikler hakkındaki serseriler bakışı Cumhuriyet sonrasında da sürdü ve devletin tavrını belirledi. Hepsi de toplum için tehlike teşkil edenler kategorisinde değerlendiriliyordu. Dolayısıyla bunlar sosyal bir tip olarak değil, daha ziyade bir asayiş sorunu olarak algılanmaya devam ettiler. Ancak toplumsal şartlar değişmişti. Artık Osmanlı döneminde tanımlandığı, hatta kurumlaştığı manada klasik kabadayılar, külhan beyleri, haytalar, kopuklar ve hezele güruhu diye adlandırılabilecek geleneksel tipler yoktu. Gerçi hala bu simaların uzantıları, benzerleri ya da şartlara göre değişim geçirmişleri vardı ama eskileriyle kıyaslanamazlardı. Bunların dışında diğer kriminal tipler veya gruplar, hırsızlar, soyguncular, cepçiler, dolandırıcılar ve benzerleri her zaman vardı. Ancak bunlar günümüzde algılanan manada organize suç örgütü ya da mafya değildiler. Küçük çetesel yapılar veya suçlu dayanışmasından doğan kriminal arkadaşlıklar, dostluklar düzeyindeydi. Günümüzün yapılanmaları gibi yaygın toplum ve devlet içinde kuvvetli bağlantıları olan bir suç üretim merkezi niteliğinde değillerdi. Bu anlamda çok daha sonra baba diye anılacak kişilerin tarihsel köken ve dinamiğini de giderek dönüşüm geçiren söz konusu tarihsel tipler dinamiğinde aramak gerekecektir. Böylesi tiplere bir referans noktası aranacaksa başlangıçta en yakın tipleme kabadayılar olabilir. Günümüzde ise bu tabir daha çok delikanlıya dönüşmüştür. Diğer bir tanımlama da sonradan mafya babası olarak anılacak kişiler modern dönemin kabadayıları olarak doğmuşlardır. Bileği ve yüreği kuvvetliler ve aynı zamanda belli bir edebi olan kişiler arasından çıkmıştır. Zaten kabadayıların bütün olumsuz çağrışımlarına rağmen halk arasında olumlu imaja sahip olmaları, belli bir saygınlık taşımaları bu sebepledir. Mafya babası kabadayının evrim geçirmiş, bireysel olmaktan çıkıp organize olmuş hali olacaktı. 50'li yıllar, modern mafyaya doğru ilk adımlar. 50'li yıllar Türkiye'nin her açıdan değişmeye başladığı yıllar olmuştu. Uluslararası ilişkiler yeni bir boyut alıyor, Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası ABD'nin başını çektiği Batı blokuna entegre oluyordu. Bir yandan demokrasiyi kurumlaştırmaya çalışırken diğer yandan çok önemli ekonomik sosyal değişimler yaşıyordu. Bunun en temel göstergelerinden birisi de kırdan kente göç diye tanımlanan olguydu. Kırdan kente göç sessiz ve derinden tüm kentsel dokuyu değiştirirken kentin yeraltı yaşamını, kriminal geleneklerini hatta kadrolarını da değiştirecekti. Eğer modern Türk mafyası için bir başlangıç tarihi arayacaksak bu 50'li yıllardı. Batılı Sicilyalı örneklerine göre oldukça geç bir tarihti. Dipnot, Türk ve Batı mafyasının karşılaştırmalı değerlendirmesi için kitabın analiz, Cosa Nostra ile Türk mafyasının farklılaşan dinamikleri başlıklı bölüme bakınız. Esas olarak sanayileşme olgusuna ve iş gücü talebine bağlı olmayan göç dalgası, daha ziyade Amerikan Marshall yardımının tarımda modernleşme adı altında gizli işsizleri ortaya çıkarması ve kentlere salması üzerineydi. Bu yüzden asıl zihniyet kenti bir iş alanı olmaktan ziyade taşı toprağı altın deyişinde olduğu gibi bir rant alanı olarak gören yağmacı bir dürtüye dayanıyordu. Genel olarak vasıfsız bu nüfus kente tutunmak için bazı yaşam stratejileri geliştirmek zorunda kalacaktı. Bu göçerlerin içinde kriminal yönelimler de vardı. Dipnot, Kahya Yavuz, Özerkmen, Necmettin, organize suç örgütleri, mafya, para, güç, iktidar, şiddet döngüsü, sayfa 1. Ancak işlerinden bazıları biraz şartların zorlaması, kan davasından kaçmak gibi ama daha çok bileği ve yüreğiyle yeraltı aleminde kendilerine özel bir yer edindiler. Bu ilk kuşak babalar ki kendilerine her zaman kabadayı denmesini tercih etmişlerdir, bu da eski kabadayı geleneğini kişisel olarak da benimsediklerinin bir ispatı gibidir, edep ve racon sahibi bir geleneğe yaslanacaklardı. O yüzden bu ilk kuşak babalar kent şövalyeleri olarak da anılacaktı. Aynı nedenle günümüzün pespaye kriminal tiplerinden veya yozlaşmış baba figürlerinden oldukça farklıydılar. Ancak başlarda örgütsel olarak biraz dağınık olsalar ve el yordamıyla yollarını bulsalar da hızla gelişeceklerdi. Daha ziyade Karadeniz kökenli olan bu ilk kuşak babalar, eski İstanbullu yani Tophaneliler benzerleriyle kısa süren bir kapışma yaşadıktan sonra egemenliklerini hissettireceklerdi. Bunlardan ilki Oflu Hasan Cevahir'dir. Dipnot, Oflu İsmail Cevahir'le karıştırılmamalı. Hasan Cevahir ayrıca devletle de iyi ilişkiler kuracaktı. 1968'de öldüğünde cenazesine devlet cenahından ileri gelenler katılacaktı. Dipnot, Frank Bovenkerk, Yücel Yeşilgöz, Türkiye'nin mafyası, sayfa 127. Bu da Türk mafyasının dikkat çeken bir özelliğinin baştan beri devletle sıkı fıkı ilişkiler içinde gelişmesi olduğunu gösteriyordu. Her şeyin onur kavramı etrafında döndüğü bu dünyada 50'li yıllarda öne çıkan bir diğer isim de Hüseyin Heybetli'ydi. O geleneği daha sonra oğlu Hasan Heybetli devam ettirecek ve gerçek bir kabadayı olarak nam salacaktı. İlk kuşak yeraltı adamlarının asıl iş alanları ise daha ziyade bar, pavyon, kahvehane ve çeşitli iş yerlerinden alınan haraçtı. 50'li yılların sonu 60'lı yılların başında öne çıkan ise daha ziyade kumarhane işletmeciliği ile kaçak mallarıydı. Amerikan sigarası, her menşeli içki, her tür yabancı mal. O dönem babalarının yüzü kaçak mallar dolayısıyla daha ziyade doğuya dönüktü. Beyrut, Şam, Halep ve Bağdat üzerinden gelen kaçak mallar piyasaya sürülüyordu. Bu anlamda kabadayılar geleneği giderek daha fazla organize suç kavramına yaklaşmaya başladı. Dolayısıyla kabadayıların profili de giderek daha fazla baba tiplemesine oturmaya başlayacaktı. Daha düne değin asıl olarak bireysel gücü ve en fazla yakın akraba, hemşeri, arkadaş ilişkileriyle götürülen işler şimdi daha organize bir kimlik kazanmaya başlıyordu. Bu kuşağın en önemli ismi ise hiç şüphesiz Dündar Kılıç'tı. Kılıç tam bir kabadayı efsanesiydi. İlk suçunu Trabzon Sürmene'deyken Erci diye bir boksörü bıçaklayarak işleyen Kılıç, cezaevinden çıktıktan sonra kumar amaçlı bir kahve açar ve kendisinden haraç almak isteyen Namlı Çavdaroğlu ve Diyarbakırlı Kemal ile dövüşüp onları püskürtür. Dipnot: Dündar Kılıç çeşitli nedenlerle tam 38 kere cezaevine girmiş ve toplamda 20 yıldan fazla hapis yatmıştır. Artık kabadayılar dünyasına ilk adımı atmıştır. Ancak bela bitmez ve Ankara'da Kürt Cemali ile kapışır ve ölümünden sorumlu tutulur. Sonunda bu iş bir kan davasına dönüşür. Peşine katiller takarlar. İstanbul'a göç etmek zorunda kalır. Kısa sürede şehrin eğlence dünyasında, özellikle de Beyoğlu'nda egemenliğini ilan eder. Herkes ona koruma haracı vermektedir. Kendisine meydan okuyan hasımlarını cesaretiyle siler. 12 Mart'ta hapse girer, solcu aydınlarla tanışır. Adı sağcıların ve devletin gözünde solcu babaya çıkar. Dipnot: Dündar Kılıç ideolojik biri değildi, fakat çoğu babanın aksine çok kitap okurdu. Özel kütüphanesinde 8000 kitabı olduğu söyleniyor. 1980 sonrası ise devlet içi kliklerin çatışmalarının kurbanı olan Kılıç'ın çok ağır işkenceler gördüğü söylenir. Kızı Uğur Kılıç'ın damadı Alaaddin Çakıcı'nın emriyle öldürülmesi onu acılara boğar. 70'lere gelindiğinde artık Türkiye bambaşka bir ortamla karşı karşıyadır. Türk mafyası ilk olmasa bile en sağlam uluslararası bağlantılarını bu dönemde kurar. Ülkenin sağ-sol çatışması adı altında iç savaş görünümlü, örtülü operasyona maruz kaldığı esnada örgütlü suçun babaları da büyük bir sıçrama yapacaklardı. Bu dönemde özellikle silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ön plana çıkacaktı. O güne kadar eroin işlerinde pek görünmeyen Türk mafyası bu dönemde o alandaki girişimleriyle de dikkat çeker olmuştur. Türk mafyası hem batılı meslektaşları ile ilişkilerini güçlendirir hem de transit ülke olmanın avantajlarını yakalar. Dönüşümün köşe taşı Babalar Konferansı. Türk mafyasının artık nitelik değiştirmekte olduğunun ve organize kriminal yapı hüviyeti kazanmasının en somut göstergesi 12 Eylül 1980'den 4 ay sonra Bulgaristan Sofya'da yapılan Babalar toplantısıdır. Dünya mafya tarihinde de benzerleri olan ama bir o kadar eşine az rastlanır bir toplantıya dönemin sayılı babaları katılmıştır. Ağırlığını Laz ve Türk kökenli mafya babalarının oluşturduğu bu toplantıda Kürt mafyasının temsilcileri yoktur. Toplantının İsmail Hacı Süleymanoğlu, yani Oflu İsmail'in organizasyonunda gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Dipnot: Behçet Can Türk'ün açıklamalarına dayanılarak verilen listede şu isimler bulunmaktaydı: Hasan John Kara, Enis Ara Duman, Hikmet Uzun, Hikmet Sevcan, Doğan Çelik, Fikri Kocakerim, Ahmet Uğurlu, Ali Açmak, Bekir Çelenk, İlhan Sağlamer, Avni Kara Durmuş. Çağrılıdır ama gelmemiştir. Ayrıca Antepli Çil ve Savar ailelerinin de temsilci gönderdiği belirtilmektedir. Kaynak: Frank Bovenkerk, Yücel Yeşilgöz, Türkiye'nin Mafyası, sayfa 149. Askeri yönetim sonrasında izlenecek yeni stratejilerin tartışıldığı toplantı, Türk mafyasında niteliksel bir sıçramanın da işaretiydi. 80 sonrası yeraltı dünyası oldukça ünlü ve popüler simalarıyla ünlü olmuş, birçok babaya şahit olmuş ve bu kişilerden bazıları oldukça uzun süre çeşitli alanlarda egemenliklerini kurmuşlardır. Kamuoyunca bilinen isimlerden bazıları arasında İnci Baba, Necdet Ulucan, İdris Özbir veya Kürt İdris, Nihat Akgün, Ali Yasak veya Drej Ali vardı. Ardından 12 Eylül'ün puslu günlerinde özellikle devlete kırgın eski ülkücülerin başını çektiği söylenen ve çek senet tahsilatı, çay bahçesi işletmeciliği gibi işlerle başlayıp faaliyet alanını genişleten ülkücü mafya diye anılan yapılanmalar türemiştir. Dipnot: MHP'de Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığıyla birlikte bu gibi kişilerle araya mesafe konulduğu, örgütten uzak tutulmaları talimatı verildiği ve araya bir set çekilme çabası gözlenmiştir. Bu kesimin en tanınmış ismi ise Alaaddin Çakıcı olmuştur. Aynı kesimin bazı üyelerinin ayrıca devletin gizli servisleriyle ortak bazı perdeli operasyonlarda yer almaları sonucu ilaveten korunması söz konusu olmuştur. Özel iktidarıyla birlikte liberalleşmenin teşviki ve kara para kaynaklarının ülkeye çekilip meşrulaştırılma girişimleri, temelinde mafyatik olan ve hızla yükselen yeni tür bir sermayenin oluşması olgusunu getirmiştir. Liberalizm adına pazarlanan mafyalaşma doğrudan siyasi ve ekonomik bir tercihin ürünüydü. O günden bugüne de mafyanın Türkiye'de el atmadığı alan kalmamış gibidir. Dipnot, Ankara Ticaret Odası'nın 2004 yılında hazırladığı Hayatımız Mafya raporuna göre günümüzde şu tür mafyalar mevcut. Uyuşturucu mafyası, kumar mafyası, organ mafyası, altın pırlanta mafyası, kira tahliye mafyası, fuhuş mafyası, icra mafyası, nakliye mafyası, inşaat mafyası, ehliyet mafyası, sigara mafyası, silah mafyası, odun kömür mafyası, hal pazar mafyası, ilaç mafyası, sahil mafyası, ithalat ihracat mafyası, bebek çocuk mafyası, boşanma evlenme mafyası, dilence mafyası, vize ve pasaport mafyası, döviz mafyası, gecekondu mafyası, turizm mafyası, kapıcı mafyası, hamal mafyası, seyyar satıcı mafyası, plaka mafyası, fırın mafyası, çayhane mafyası, kantin mafyası, nükleer, maden, civa kaçakçılığı mafyası, ulaşım yani taksi dolmuş, okul servisi, iş servisi mafyası, nakliyat mafyası, oto çekici mafyası, oto kaçakçılığı mafyası, otogar mafyası, orman mafyası, futbol mafyası, kaldırım mafyası, pazar yeri mafyası, su mafyası, insan mafyası, pornografi mafyası, reçete mafyası, özelleştirme mafyası, milli emlak mafyası, iş takip mafyası, kokoreç, balık ve simit mafyası, balık pazarı mafyası, yeddi emin ve icra mafyası, hırsızlık mali pazarlama mafyası, müzik mafyası, kitap mafyası, bilet jeton mafyası, kumar mafyası, kapıcı mafyası, kıraathane mafyası, göçmen mafyası, silah ticareti mafyası, tarihi eser kaçakçılığı mafyası, kalpazanlık mafyası, tefecilik mafyası, kimyasal atık çöp ve çevre suçları mafyası, koruma ve haraç mafyası, bilişim suçları mafyası, telefon dinleme ve izleme mafyası, hapishane mafyası, naylon fatura mafyası ve gümrük mafyası. Aynı süreçte büyük şehirlere göçün olağanüstü bir hızla artması, mafyatik kültüre yatkın insan tiplerinin ve ilişkilerin de yaygınlaşmasını doğurmuştur. Hemşeri temelli mafya grupları ortaya çıkmıştır. Halk içinde de hemşerim olsun çamurdan olsun sağlıksız anlayışı yer etmiştir. Dipnot, Diyarbakırlılar, Batmanlılar, Şanlıurfalılar, Siirtliler, Muşlular, Iğdırlılar, Rizeliler, Trabzonlular, Oflular, Samsunlular, Adanalılar, Bursalılar, Sakaryalılar gibi. Sınıflamalar emniyet kaynaklarına göredir. Bu konuda araştırma yapacak olanlara da Yavuz Kahya Necmettin Özerkbi'nin birlikte çalışmaları, Organize Suç Örgütleri, Mafya, Para, Güç, İktidar, Şiddet Döngüsü kitabını önerebilirim. Bugün artık toplumun her hücresine ve her köşesine yayılan mafyalaşma olgusu, siyasileri de içine alacak şekilde gelişmiş ve ülke gelirlerinin yaklaşık üçte birinin mafya kaynaklı kayıt dışı gelirler olduğu bir duruma gelmiştir. Ayrıca kriminalizasyon her yanı kaplamış, mafya çeteleri ve babaları uluslararası arenada at koşturur büyüklüğe gelmişlerdir. Ayrıca çoğu yasal görünümlü büyük şirketlerin sahibi olmuşlardır. 2000'li yıllardan itibaren ise neredeyse her sokak veya köşe başında çeteler türemiş, bir kısmı siyasal görünümlü, irili ufaklı mafyatik oluşumlar ortalığı kaplamıştır. Dipnot, emniyet kaynaklı kimi raporlara göre özellikle büyük şehirlerde PKK ile kontak halindeki Kürt mafyası şehrin yeraltı dünyasını ve sokaklarını ele geçirmiş vaziyettedir. Göçün hızlanmasıyla birlikte PKK kentlerdeki Kürt nüfus içinde yer edinerek sadece siyasi ve terörist bir hareket olmaktan çıkmış, aynı zamanda kriminal bir mahiyetle kazanmıştır. İrili ufaklı mafyatik oluşumlar ortalığı kaplamıştır ve özellikle büyük şehirlerin gündelik hayatını çekilmez hale getirmektedirler. Dipnot, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2007 yılının Nisan ayında yayınladığı mafya raporuna göre Türk mafyasının gündelik faaliyet alanları arasında şunlar vardır. İhale sonuçlarına etki ederek komisyon alma veya üçüncü şahıslar vasıtasıyla ticarete atılarak dengeleri bozma. İş adamları gazino, bar, pavyon gibi yerlerden koruma adı altında para alma. Otoparklardan haksız kazanç elde etme, turizm bölgelerindeki otel ve barların korku ve baskı yoluyla el değiştirmesinden menfaat temini, emlak satışlarında baskı ve hile ile gelir elde etme. maden ve kömür ocaklarını baskı ve korku yolu ile ele geçirme, sanayi tesislerini, fabrikaları ve firmaları ele geçirme, futbol sektöründe futbolcu transferlerini yönlendirme, bahis oynatma, maç sonuçlarına ve kulüp yönetimine etki etmek suretiyle imkanlarından faydalanma, müzik ve medya sektörüne nüfuz ederek menfaat temin etme, gıda piyasasında tekel yaratmak suretiyle fiyatların düşmesine ya da artmasına sebebiyet verme. 35. ayrımın sonu. Sayfa 421.